Çiçekten.
Çiçekten. Dolayısıyla adımız da
yemek
uygun
yemek için. Adım yemek, özel yemek.
Hayatın sesleri.
Ve birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz Başkent'ten Hayatın Sesleri programına sevgili dinleyicilerimiz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü Hayatın Sesleri'ni. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Ayhan Taşçı ve ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek her zaman olduğu gibi sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0090-312-463-3419 ve 463-3421. Elektronik posta adresimizi de biliyorsunuz, hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyicilerimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Buralardan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi sizler ilk müziğini dinlerken biz de konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Tutardı. Ömrü kelebek kadardı. Mektupları şişedeyken bir de bakmış deniz yokmuş. Tek başına dans ederken mutsuzluktan sarhoşmuş. Kalkmak isterken kağıtlar dağıtılmış. Bu hava boşluğunda artık her şey satılıkmış. Trafikte akmayan hep onun şeridiyken söylediği son şarkı elveda zalim dünyaymış. Daha 17, 17, 17, 17'ymiş. Daha 17, 17, 17, 17'ymiş. Daha 17, 17, 17, 17'ymiş.
15.9'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor Başkent'ten. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla sevgili dinleyicilerimiz. Hemen konuğumuzla tanıştıralım sizleri. Kadın sorunları odaklı çalışan bitkisel tıp eğiticisi Sayın Gizem Onay Kole bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk Meryem.
Evet, bugün yumurtlamadan söz edeceğiz. Yumurtlamanın gebelik haricindeki öneminden söz edeceğiz. Dinleyicilerimiz de bu konuyla ilgili sormak istedikleri varsa dahil olabilirler programımıza tabii ki. Nedir yumurtlama deyince neler söyleyeceksiniz? Nedir gebelik harici önemi acaba?
Şimdi yumurtlama 28 günlük bir döngü olarak düşünürsek genelde böyle 12 ile 16. günler arasında bir yerde gerçekleşiyor. Gebelik harici yani fertilite açısından tabii yumurtlama takibi yapmak çok önemli. Ama aynı zamanda doğum kontrol yöntemi olarak da kullanılabilecek bir
evet.
yöntem. Bunların da haricinde yumurtladığımızda progesteron hormonunu beden salgılayabiliyor. Ancak yumurtlamadığımız sürece böyle bir hormon salgılamıyoruz. Ve bu bizim duygu durumumuzdan tutun da cinsel enerjimize, uyku halimize, dikkatimizin açık olmasına kadar bir sürü şeyi etkiliyor bedende. O yüzden yumurtlamak o açıdan da çok önemli.
Çok önemli. Peki o ruh hali nasıl bir ruh hali acaba? Yumurtlama döneminde nasıl bir ruh hali içerisinde olurlar ki kadınlar?
Ya aslında yumurtlama dönemi bir kadının en enerjik hissettiği dönem. İletişim becerilerinin en yüksek olduğu, kendini ifade, kendine güven, özgüvenin en yüksek olduğu bir dönem. Bu dönemde daha böyle yaratıcı işlere hazır kadınlar, hormonlarda bir yükseliş olduğu için aynı zamanda enerji gerektiren işlere de çok daha rahat ve hazırlar. Bir de cinsel enerjinin çok yüksek olduğu bir dönem. Çünkü vücut döllenmek için bir ortam
oluşturuyor. Evet. Peki o zaman fark edilebilir bir dönem midir bu? Kadınlar fark edebilirler mi bu dönemi?
Tabii. Yani yumurtlamanın belli bir takım sinyalleri var. Ve bir kadın beden farkındalığını geliştirdiğinde ve bu az sonra anlatacağım şeyleri takip ettiği sürece yumurtayıp yumurtlamadığını tespit edebilir.
Evet. Peki şimdi o dönem nasıl hesaplanır? 14. gün...
14 gibi düşünmemek lazım aslında. Evet. Yani büyük oranda 14. gün. Yani bir döngünün 28 gün olduğunu düşünürsek büyük oranda 14. gün. Ama 12'de de olabilir, 16'da da olabilir. 12 ile 16. günler arasında herhangi bir yerde diyoruz daha çok. 14'ü evet. fixlememek gerekiyor.
Peki o belirtiler belki kadın... O anlamda hissedebilir. Tavan yaptığı o belirtilerin. O Tabii. gün diyebilir miyiz? Yoksa yine o bir iki gün mü?
Yine bir iki evet. gün. Ama nasıl olduğunu açıklayayım isterseniz.
Lütfen.
Nelere bakmak gerekiyor? Bunlardan bir tanesi doğurgan mukus diyoruz. Doğurgan mukusu iç çamaşırlarında ya da tuvalete gittiklerinde görebilirler. Normalde her kadın ayda hemen hemen her gün bir miktar bir ıslanma görür. Ama yumurtlamadan birkaç gün önce o mukusun dokusu değişir. Daha çiğ yumurta beyazına, daha böyle kıvamlı bir şeye dönüşür. O mukusun amacı sperme hızlıca rahme çekmektir. Hı hı. O doğurgan mukus olmadığı sürece sperm saatlerce çıkamıyor rahme.
Evet.
Normalde mukus sayesinde 2-3 dakika alıyor. Hı hı. Bu 2-3 gün önce başlıyor. Yani bu mukusu görmeye başladıklarında birkaç gün içinde yumurtlayacaklar demektir. Oluyor.
Evet.
Bunun haricinde yumurtlama testi yapabilirler. Eczanelerden ovülasyon testi diye satılıyor. İçinde 5 tane çubuk var. Yine idrara bakılıyor. Bir hormon var. Luteinizing hormon. O hormonun yükselip yükselmediğini gösteriyor.
Gebelik testi gibi.
Gebelik testi evet. gibi. Aynen idrar testi yapılıyor. Ama mesela burada da şeyi tavsiye ederim. Yani 8. günden itibaren testi uygulamaya başlamaları. Hatta 9. günden itibaren olası bir erken yumurtlama ihtimalini kaçırmamak için olabilir. Ya belki 9. ya da 10. günde yumurtluyor kişi. Bunu da fark edebilmek önemli. Diğeri serviksin pozisyonu. Serviks dediğimiz bölüm vajenden yaklaşık bir parmak daha içeride olan bir bölüm. Hani bu doğumlarda 5 santim 6 santim evet, açılan bölge. Serviks dediğimiz daha içeride görünmeyen. Aşağı yukarı bir parmağınızın girdiği kadar bir bölümdür. Normalde parmağınızı vajin içine soktuğunuzda servikse hafifçe dokunursunuz ve dokusu böyle burnunuzun ucu gibidir. Yumurtlayacağınız zaman serviks daha yukarı çıkar ve yumuşar. Yani artık parmağınızda hissedemezsiniz.
Hissedilmez, evet.
Sonuncusu da vücut ısısı. Yine eczaneden herhangi yani hassas bir termometreyi alıp her sabah dil altından dereceyi ölçmek. Hmm. Ama mesela o gün yani her gün 8'de kalkıyorsanız ve 8'de ölçüyorsanız öyle devam etmeniz gerekiyor. Anladım. Bir gün geç saatte kalktıysanız ya da geceden alkol aldıysanız filan
o değişir.
Yataktan da kalkmadan bakmak
lazım. Kaç olması gerekiyor derece?
Yani şöyle kaç olması gerektiğinin haricinde şöyle bir cevap verebilirim. Normalde vücut ısısı aşağı yukarı 36,5 hı-hı falandır. Değişir 36,7'dir falan hani. Rutinde 36,5 civarında bir ısı görürüz. Yumurtladığımız gün yarım derece artar. Hmm. Yani 36,5'sa önceden baktığınız şey 37 olur ve o yaklaşık bir 10 gün boyunca falan öyle devam etmesi hı-hı gerekiyor.
Peki
bu yumurtladığımızın işareti.
Bu yumurta ne kadar yaşar?
Yumurtanın maksimum yaşama süresi 2 gün. Hı-hı. Sperm ise içeride 5 gün kadar canlı kalabilir.
Kalabiliyor, evet. Şimdi peki o yumurtanın çatladığını da hissedebilir mi kadınlar?
Bazı kadınlar hissedebiliyor. Hafif bir sızı olabiliyor ya da daha yoğun bir ağrı oluyor. Her ay bir yumurtalıktan bırakılır yumurta. Bazı kadınlar hisseder. Ben mesela hiç hissetmiyorum yumurtladığımı.
Belki de şimdiye kadar farkında olmadıkları için hissetmediler. Bundan böyle belki biraz daha farkındalıkla
belki,
değil mi?
Evet.
Hissedilebilir.
Aynen.
Peki adet düzensizliğinde bu yumurtlama nasıl hesaplanmalı acaba?
Adet düzensizliğine ayrıca bakmak gerekiyor. Çünkü adet düzensizliğinde yumurtlamama ihtimali de çok yüksek kadının. Ama yine dediğim gibi yani bu bahsettiğim günlerde işte servikal mukusa bakmak, serviksin pozisyonuna bakmak, vücut ısısına bakmak belki onun süresini biraz daha arttırmak gerekebilir.
Evet. Şimdi tabii bebek sahibi olmak isteyenler için önemli yumurtlama ama hamile kalmanın da ötesinde farklı bir öneme de sahip herhalde değil mi?
Evet yani vücutta progesteron hormonu salgılanıyor yumurtlama döneminde. Eğer ki yumurtlamıyorsanız ki yani bu takibi yapmak istememizin amaçlarından bir tanesi de yumurtlayıp yumurtlamadığımızı ve bu hormonun yeterli seviyede salgılanıp salgılanmadığını da görmek açısından çok önemli. Eğer progesteron yeterli yoksa muhtemelen düzensiz mensler yaşanır. Anksiyete, uykuda kalma sorunu, depresyon, kilo alımı, yorgunluk, odaklanamama ve en belirgin şeylerden bir tanesi de birçok kadının yine yaşadığı mens öncesi yani regl'den önceki lekelenmeler. Hı-hı. Yani progesteron yeterli olmadığı için rahim çeperi önceden kendini bırakmaya başlıyor yavaş yavaş. O lekelenmeleri o yüzden görüyoruz.
Evet. Dışarıdan takviyeyle alınabiliyor progesteron hormonu.
Tabii onu tetikleyebilecek bir takım şeyler var. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi magnezyum. Bu aynı zamanda yumurta kalitesini ve sağlığını için de faydalı. Günde 400 mg'a kadar alınabilir. Selenyum, yine yumurtanın çatlamak için selenyuma ihtiyacı var. O da 150 miligram kadar. Ve hayıt tentürü bitkilerden. Birçok kadın duymuştur. Kadınların çok kullandığı bir bitki, tohum. Birçok kadın çay olarak tüketiyor ama tentürünü kullanmalarını tavsiye ederim. En etkili ve en yoğun bu şekilde alabilirler. O da sabahları işte kilosuna göre kişinin 50-60 damla mümkünse sabahları çünkü hipofiz bezi üzerine etkileniyor. Ve hipofiz bezi de en alıcı halde sabahları oluyor. Mümkünse sabahları almayı tercih ediyoruz.
Evet. Şimdi tabii magnezyum ve selenyum içeren pek çok vitamin var. Bunlar tek tek mi alınmalı yoksa o karışık dozdan da alınabilir mi? Yani, onun da bir etkisi olabilir mi?
Şeye bakmaları gerekiyor. Yani multivitaminin arkasındaki içindekiler bölümüne bakmaları gerekiyor. Her multivitaminde çünkü bu bahsettiğim oranlar olmayabiliyor. Yani magnezyumdan 400 mg civarı almak selenyumdan da 150 miligram. Eğer o multivitaminin içindeki oranlar buysa alabilirler.
Evet
tabii.
Alabilirler aynen diyorsunuz. Peki sağlıklı yumurtanın takibi nasıl yapılır?
Sağlıklı yumurtanın takibini doktorlar yapabiliyor. Hı-hı. Yumurtaların kalitesini doktorlar görebilir. Evet.
Peki o zaman yumurtanın kalitesini arttırmak için neler yapılabilir?
Yumurtanın kalitesini arttırmak için birkaç farklı şey var. Bunlardan bir tanesi dolaşımı iyi sağlamak. Bunun için mutlaka günde 2-3 litre su içmek, egzersiz yapmak, rahim masajı ve benzeri manuel terapileri yapmak kan dolaşımını arttırabilmek için. Diğeri stres. Hani bu hep denir ya işte hani çok düşünmeyin, gebe kalırsınız, üzerinde stres olmayın ya da işte hayatınızda evet, büyük stresler olmasın falan. Bunun aslında bilimsel bir açıklaması var. Çünkü kortizol, yani stres hormonunun bedende oluşabilmesi için vücuttan progesteron hormonunu çalması gerekiyor. Progesteron olmadığı sürece de gebelik sağlanamıyor. Hmm. Ve yumurtanın kaliteleri düşüyor zaten. Aynı şekilde.
Yani çocuğum olmuyor diye takınca olmuyor
evet,
yani.
Evet, olmuyor çünkü yani fizyolojik bir şey oluyor vücudunuzda. O yarattığınız stres, yani o kortizol hormonunun, stres hormonunun vücudunuzda olması için progesteron hormonundan çalması gerekiyor bedende.
Evet, çok enteresan aslında ya, vücudumuzda evet, o anlamda evet, baktığımızda. Peki o stresten kurtulmak için, daha düzenleyici hale getirmek için ne yapılabilir?
Bence var mıdır? Yine yoga diyeceğim size. Aynı zamanda bir yoga hocası olarak. Tabii yani şaka yapıyorum. Tabii ki bu illa yoga olmak zorunda değil. Hı-hı. Kişinin kendini rahat, huzurlu ve keyifli hissettiği herhangi bir aktivite olabilir. Kimisi için bu koşmaktır, kimisi için yüzmektir. Kimisi için arkadaşlarıyla bir araya gelmektir. Keyifli ve huzurlu olduğumuz herhangi bir ortamı yaratmak aslında hayatınızda.
Hı-hı. Tabii bu arada eşler de çok önemli.
Tabii. Değil mi? Onlar da büyük stres kaynağı olabiliyorlar hayatımızda.
Kesinlikle değil mi? Evet, o konuda yardımcı olmak adına, belki de eşe çocuk sahibi olmak adına. Çünkü ikisinin verebilecekleri evet, bir karar. O doğrultuda
evet, evet, alınması gereken muhakkak, bir karar. Sperm kalitesini de ayrıca düşünmek gerekiyor tabii.
Kesinlikle. Kesinlikle. Evet, peki bu arada kadınlarımıza, kızlarımıza önerebileceğiniz şeyler var mıdır?
Yumurtlama ve evet, gebelik konusunda mı? Hmm. Bir düşüneyim. Geçtiğimiz programda tohum rotasyonundan bahsetmiştik. Onu eğer uygulamaya fırsatları oluyorsa onu uygulamaları çok iyi olur.
Hatırlatalım. Belki kaçırmış dinleyicilerimiz vardır.
Bu şöyleydi. Döngünün ilk yarısında, yani atıyorum 30 günlük bir döngüyse, ilk 15 gününde günde bir yemek kaşığı çekilmiş keten tohumu ve kabak çekirdeği yeniyor. Diğer yarısında da yine günde bir yemek kaşığı ay çekirdeği ve susam tüketiliyor. Hormonları düzenleyici bir süreç. Hayıtı birçok kadına tavsiye ediyorum ama burada küçük bir noktayı da atlamadan geçmek istemem. Hayıt tohumunun ten türünü, polikistik over rahatsızlığı varsa kullanılmıyor. Doğurganlığı arttırıcı ilaç kullanılıyorsa kullanılmıyor. Çünkü aşırı uyarıyor yumurtalıkları daha fazla. Evet. Onu o akıllarında olsun isterim.
Peki hayıtın nasıl kullanılacağı konusunda da bir hatırlatma yapalım isterseniz.
O da sabahları kişinin kilosuna denk gelecek damla sayısı kadar, 60 kiloysa sabahları 60 damlayı ılık suyun içine karıştırıp içebilirler.
Ne kadar süreyle?
En az bir 3 ay kullanmak, hı-hı, gerekiyor. Hayıtı isterlerse bir seneye kadar kullanabilirler. Bir sıkıntı yok. Yani yan etkisi ya da fazla yüklemesi açısından. Sadece 9. aydan sonra, 10. aydan sonra etkisi biraz durabilir.
Evet.
O yüzden de biraz durdurup sonra birkaç ay durdurup tekrar başlamayı genelde tavsiye ediyoruz. Ha bir de şunu unutmadan söyleyeyim. Hayıtı kullanırken regl olduğu dönemde kullanmasına gerek yok. Geri kalan dönemde kullansınlar.
Hmm, evet. Sadece o dönemde
aynen, aynen. 3-5 gün bırakabilirler. Sonra başlarlar.
Evet.
Hayıt aynı zamanda regl öncesi, bu PMS'e geçen programda da biraz bahsetmiştik. İşte huzursuzluk, gerginlik, İşte anksiyete, sinir, memelerde hassasiyet ve benzeri konulara, baş ağrılarına da çok iyi gelen, yani regl öncesi o premenstrual sendrom dediğimiz, hı-hı, sendroma da çok iyi gelen bir bitki aynı zamanda.
Aslında bir nevi doğum kontrol hapı gibi, adet döneminde kesilip sonrasında başlanılan değil mi?
Evet, yani uygulama açısından hani evet, öyle diyebiliriz.
Öyle
belki
diyebiliriz.
Evet.
Peki çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Eğer aktaracağınız, söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa.
Rica ederim, sanırım bunlar bugün.
Bu kadarlık bugün diyorsunuz. Yeniden birlikte olmak dileğiyle İnşallah. Bu bilgileri dinleyicilerimizle, bizlerle paylaştığınız için tekrar teşekkür ediyoruz
Rica
size.
Rica ederim, sağ olun.
Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, kadın sorunlara odaklı çalışan bitkisel tıp eğiticisi Sayın Gizem Onay Kole bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz tekrar kendisine ve Hayatın Sesleri'nde yeniden müziğe dönüyoruz. Thank you.
geçti ayrılığın yeri, bizim bağ deli deli esti ayrılığın yeri, bizim bağ deli deli soldu gitti sevda gülü, sen bir yana ben bir yana soldu gitti sevda gülü, sen bir yana ben bir yana, sen bir yana ben bir yana, nasıl düştük bu borana, sen bir yana ben bir yana, nasıl düştük bu borana, yazık oldu sana bana, sen bir yana ben bir yana, yazık oldu sana bana, sen bir yana ben bir yana.
Gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Başkent'ten devam ediyor Hayatın Sesleri ve bir telefon konuğumuz var. Şimdi hemen kendisine merhaba diyeceğiz. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Mustafa Aksoy bizlerle birlikte. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhaba, teşekkür ederim, sağ olun.
Sizler de sağ olun. Sayın Mustafa Aksoy, şimdi 30 yıldır Sibirya'dan Türkmenistan'a, İran'dan Kosova'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada tespit ettiğiniz para, kilim, halı ve mezar taşlarının üzerindeki damgalardan Türk kültür ve tarihini araştırıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz bu araştırma kapsamında? Neler gördünüz, neler ortaya çıkardınız? Ne kadar zamandır yaptığınız bir araştırmanın sonucu bu?
Bu araştırmaya akademik anlamda Eylül 1996 yılında başladım. Hala çalışmalarım devam ediyor. Bundan önce de bir amatör olarak, hobi olarak bir çalışmam var. Yani 30-32 yıldır bu konu hakkında araştırıyorum. Bu araştırmamda benim gördüğüm en önemli konu şu: bilinen kültür teorilerine göre halı kilimlerin üzerindeki veya çeşitli etnografi eserler üzerindeki şekilleri bilinen kültür teorilerine göre ayırmak mümkün değil. Çünkü bilinen kültür teorilerindeki temel konu şu: bir kültür bir yerde çıkar, orada etkileşimlik dağılır. Ancak gördüğümüz şey şu: bu halı kilimleri üzerindeki şekiller sadece Türklerde var. Bir etkileşimle başka halklara geçtiğini pek göremiyoruz. Yani bu anlamda halı kilimleri üzerindeki veya çeşitli etnografya eserlerindeki şekilleri ben bir saha olarak ediyorum ve yeni bir kültür teorisi öneriyorum.
Evet. Peki nerelerde yaptınız bu çalışmaları?
Bu çalışmayı ilk önce Kazakistan'da başladım. Kazakistan'dan sonra işte Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, İran, Ukrayna, Türkiye, özellikle Türkiye'nin Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgesi, Bulgaristan, Moldova, Makedonya, Kosova ve Rusya'nın çeşitli özel bölgelerden bu araştırmayı yaptım. En son olarak da TİKA'nın katkısı ve davetiyle Moğolistan'da araştırma yaptım.
Peki tabii ki coğrafya değiştikçe farklılıklar da ortaya çıkıyor herhalde, değil mi? Ne tür farklılıklar gözlemlediniz?
Vallahi bu benim yapmış olduğum çalışmada farklılıklar ben görmedim. Ben görmedim değil, görsel öyle biz farklı değiliz diyor. Sadece özellikle halı filmlerde kullanılan renklerden ötürü biraz bir farklılaşma karşımıza çıkıyor. Bir de son dönemlerde işte modernizm veya başka şeylerle otantik şekillerden bir kaymalar var. Ancak temelde Sibirya'daki olan bir damganın aynısını size ben Türkiye'de nüfus hareketinin en zayıf olduğu yer Şırnak, Kartali ve Tunceli'de gösteririm. Yani şunu söylemek istiyorum. Ben size Tunceli'den, Şırnak'tan hatta bir halı kilim üzerindeki şekil göstereceğim. Ve o şeklin aynısını size ben Hakasya'da, Tuva'da, Tataristan'da, Baltık Denizi'nin güneyindeki Fin-Oğur Türklerinin olduğu Komi Özerk Cumhuriyeti'nde, Mariel'de, Çuvaşistan'da gösteririm.
Sadece renk farklılığı oluyor diyorsunuz yani. Her şey aynı.
Her şey aynı efendim. Yani o yüzden her şey aynı olduğu için ben sosyal DNA ifadesini kullanıyorum.
Evet. Belki o renk farklılıkları da o günkü yaşadıkları ruh haliyle ilgili olabilir.
Ya onu ben yazılı eserlerde ruh haliyle falan izah ediyorlar. Ancak renk farkı da o coğrafyada bulunan renklerin oluşmasını sağlayan bitki örtüsüyle alakalıdır. Yani siz Şırnak'ta eğer doğal boyayla halı kilimiyle yapacaksanız ne yaparsınız? Oradaki tabiattaki otlardan yaparsınız. Ama aynı insan Türkmenistan'da doğal bir boya yaparken Türkmenistan'da bitki örtüsüyle bir şey yapar, boya yapar.
Evet.
O anlamda ben o Türkiye'deki yazılı eserlerdeki renklerin belli anlamlar olduğunu bir fantazi olarak düşünüyorum.
Yani Türk tarihinin kültürünü halıların, kilimlerin, mezar taşlarının üzerindeki şekilleri takip ederek yorum yapmak mümkün diyorsunuz.
Aynen öyle. Hatta şunu istiyorum ben size. Yazılı belgeler insanların ideolojilerini veya devletlerin konjonktürünü izah etmeyi şu veya şekilde tarihi biraz saptırarak yazılması mümkündür. Ancak bu benim bahsettiğim mezar taşlarına, halı kilimlerine, etnograf eserlerinin üzerindeki şekilleri geleneksel anlamda
alo?
Daha hakim bir tarihi ve istihbarat olduğunu.
Evet. Sayın Mustafa Aksoy efendim çok teşekkür ediyoruz. Seste de sanıyorum bir takım sıkıntılar olmaya başladı ama söyleyeceklerimiz de bu kadardı zaten. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte olduğunuz için, bu çalışmanızı dinleyicilerimizle paylaştığınız için Hayatın Sesleri adına tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun diyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi ana bilim dalı öğretim üyesi doçent doktor sosyolog Sayın Mustafa Aksoy bizlerle birlikteydi. Bu söyleşi için kendisine teşekkür ediyoruz tekrar.
İstanbul'un mermer taşları, İstanbul'un mermer taşları, başıma dokunuyor bu yaraman mat kuşları, gözlerimden boşanır hicran. Oh,
sihirli sözcükler. Evet, sihirli sözcükler köşemizdeyiz. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay'la birlikteyiz. Merhabalar, merhaba, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
İstanbul'da Boğaziçi'nde Bir Garip Orhan Veli kurumumuz sanatçılarından sevgili Suat Yıldırım seslendirdi.
Ne güzel seslendirmiş.
Orhan Veli Kanık'ın da bu güzel şiiri tabii ki dünyanın en güzel şehri İstanbul. Değil evet. mi? Edebiyatımıza da konu olmuş, edebiyatımızda da yerini almış. Şarkılarımızda, türkülerimizde, düz yazılarımızda o kadar çok ki nereden başlayacağız İstanbul anlatmaya?
Aslında İstanbul üzerine bir şeyler konuşmak, hele hele edebiyata dair konuşmak çok büyük cesaret ister ama şansıma hakkını teslim etmem lazım. Sayın Erol Çankaya'nın bununla ilgili ciddi bir çalışması var. Ben ondan yararlandım. Yoksa örneğin şiirde İstanbul, Türk romanında İstanbul, işte evet. öyküde İstanbul. Bunlar o kadar dev başlıklar ki hakikaten her biri ayrı bir tez akademik çalışma başlığıdır. O yüzden hakkını teslim edeyim. Baştan Erol Çankaya'ya sevgi ve saygılarımızı gönderelim.
Evet ve yıllar yıllar yıllar farklı dönemlerde farklı evet. şekilde yaşanmış şeyler var.
Aslında İstanbul'u anlayabilmek için mutlaka tarihini bilmek gerek. Çünkü şairlerin de söylediği gibi Roma'dan ayrılan evlat İstanbul. Onun için bizden önceki yani biz Türkler olarak daha farklı yaklaşıyoruz. Fatih Sultan Mehmet'le gözümüzü açmışız gibi bakıyoruz İstanbul'a. Fakat ondan öncesini de bilmek gerek. Kabaca şöyle söyleyebiliriz. İstanbul öyle bir şehir ki 5000'e yakın yaşı var. Bunun 3000'ini başkent olarak geçirmiş bir şehir. O yüzden payitaht. Bugünlerde diziden dolayı da çok evet. anılıyor. Payitaht Farsça başkent demek. Fakat bizim için İstanbul zaman zaman paylaşımlarda da görüyoruz. Aslında payitahttan daha çok. Yani başkentler şöyle. Bugün her ülkenin başkenti var. O yüzden biz algılayamıyoruz bunun ne demek olduğunu ama eskiden tarih açısından bakacak olursak, kültür tarihi açısından her başkent ilan edilen şehir başkent olamıyor. Paris gibi, Londra gibi İstanbul'da böyle bir başkent. Doğal evet. olarak başkent evet. kabul edildiğinden payitaht olarak anılmış. Ama bizim açımızdan kalben adı İstanbul'un dersaadet. Yani işte mutluluk kapısı. Dersaadet İstanbul'un kapılarından biri. İstanbul'a giriş kapısı. Geçmişte Anadolu tarafında kalan, şehrin Anadolu tarafında kalan kısmına da Dersaadet denmiş bu yüzden kapı o tarafta olduğu için. Belki bize daha uygun olan kısmı şiir açısından da bakarsak Dersaadet adıdır.
Evet.
Dersaadet halinden bugünkü metropol haline gelinceye kadar da şiirde yerini almış. İstanbul'a dair birkaç şairin adını köşe başı dönüm noktasında emeği geçenler olarak anmak durumundayız. Evet. Bunlardan birincisi Avni. Avni mahlasıyla yazan Fatih Sultan Mehmet. Hı hı. İstanbul'un ilk şiirleri onun dizelerinde yer bulmuş. Öyle ki Fatih Sultan Mehmet o kadar övmüş ki bu şehri söylediği şu Revnak'ı bu kainatın şehri Konstantiniyye'dir. Yani kainatın ışıltılı şehri, ışıltılı merkezi İstanbul'dur. Bunu hı hı. fethetmeden önce söylemiş. Yani Konstantiniyye adıyla anıldığı dönemde kainatın revnaklı şehri olarak anmış onu ve revnak tam olarak ışık merkezi gibi tercüme edilebilir. Hı hı. Belki ışıltı kaynağı olarak tercüme edilebilir. İstanbul'a önce aşık olup sonra onun başına geçen kişi dolayısıyla ilk şairimiz bu anlamda Avni yani Fatih Sultan Mehmet İstanbul evet. için söylenenler. Ben biraz önce dinleyicilerimiz gördükleri gibi dilimi döndüremiyorum çünkü divan edebiyatından tam vezniyle dize okumak beni biraz aşar burada. Ama büyülü yani efsunkar sıfatını Fatih Sultan Mehmet sayesinde almış İstanbul şiirlerden. Sonraki şairi ki herkesin artık aşağı yukarı bildiği Lale Devri'ne denk gelen İstanbul şairi nedir?
Zaten Mayıs ayında da laleleriyle meşhur değil midir? O lalelerin rengarenk her birini görebilirsiniz her bir köşesinde.
Bir dönem Lale ile İstanbul'un arası açılmıştı ama bir dönemdir aşağı yukarı 10-15 yıldır diyelim daha yakın lalelere İstanbul.
Evet.
Aslında Lale Devri'ni ve Nedim'i anarken de şunu söylememiz lazım. İstanbul Osmanlı döneminde yaşam tarzından daha çok doğal görüntüleri ve insanı büyüleyen başka hiçbir yerde olmayan işte gün doğumu, gün batımı, Boğaz'daki bazı değişimlerle anılmış. Yani aslında İstanbullular değil de şiirde daha çok İstanbul var. Şair Nedim'de de öyle. O Lale Devri'nin debdebesi içerisinde şehri İstanbul bir bu şehri İstanbul ki bir müslü behadır, bir sengine yekpare acem mülkü fedadır demiş Nedim.
Ne demek istemiş acaba?
Aslında şunu demek istemiş, hemen başından başlayalım. İstanbul öylesine bir değerdir ki bir parçasına diyelim bütün acem mülkü, bugüne tercüme edersek İran, ki uzayıp Hindistan'a kadar uzayan İran, Irak ve Azerbaycan'ı da içine alan bölgenin tamamı sadece İstanbul'un bir parçasına feda edilebilir. O kadar değerlidir İstanbul, bir mücevherdir demiş. Ve bu mücevheri uzun uzun Nedim'in şiirlerinde görmek mümkündür. Özellikle Göksu ki hani bugün çok meraklı olmayanların bile bazı dizilerden falan hatırlayabilecekleri işte Göksu'da gezintiye gitmek denilebilen Göksu.
Şarkısı da var. Evet. Gidelim Göksu'ya bir bakalım.
Doğru, haklısınız. Evet. Tabii sizin arşiviniz daha yakın şiire dair. Boğaziçi ve Göksu Nedim'de çok kendini bulmuş. Göksu'yu biz tabii anlamlandıramıyoruz çünkü yerine başka bir şey koyamamışız. Kaybettiğimiz Lale Devri ile birlikte kaybolmuş ve yerine kültürel olarak başka bir şey konamamış bir şey. Bir kültür ögesi. Dolayısıyla Göksu'yu ancak o şiirlerden yakalayabiliriz.
Evet.
Tam olarak bir mücevher olarak tanımlanmış Göksu. İstanbul bir mücevher. İstanbul'da da Göksu mücevherin değerli taşı olarak anılıyor şiirlerde. Arkasından tabii söylememiz gerek Osmanlı edebiyatı, divan edebiyatında hep bir mücevher, büyüleyici bir neredeyse bir kadın gibi tarif edilen İstanbul, Cumhuriyet'in ilanından sonra hatta Birinci Dünya Savaşı sırasında Tanzimat'la birlikte, Birinci Dünya Savaşı ile birlikte bambaşka bir yüzünü göstermeye başlıyor. O da şudur ki artık acıları ve insanları ile göz önüne geliyor İstanbul. Yani Boğaziçi ve şiir ve işte gün doğumu gün batımının ötesinde İstanbul'da yaşayanların sıkıntıları dile getirilmeye başlanıyor. Bu arada önemli şairlerden biri Yahya Kemal tabii. Yahya Kemal'in pek çok dizisini hatırlamak mümkün ama Sana Dün Bir Tepeden Baktım Aziz İstanbul artık herkesin bildiği dizisi. Yahya Kemal belki de o savaşlar döneminin sonu, o Tanzimat devrinin karışıklığının arkasından bize ilk defa yoksul İstanbulluları bir sıcaklıkla anlatan şair. Öyle ki dili bir, gönlü bir, imanı bir yoksul İstanbullular diyerek anlatıyor onları dizelerinde. Merhamet hissiyle bakılmalıdır bu şehre ve şehirlilerine demiş. Beyatlı'nın şiirlerinde İstanbul her ne kadar ilk defa İstanbullularla olsa da yine de güzelliğiyle ve hep içinde yaşanırken bile özlenen bir şehir olarak yer alıyor.
Evet, gerçekten kimilerinin hayatı İstanbul'da geçmiş ama İstanbul'da yaşamamış insanların bile çok güzel kaleme aldıkları bir İstanbul var. Onun için boşa demiyorlar galiba dünyanın en güzel şehri diye. Var mı peki başka dünyada İstanbul gibi üzerine şiirler yazılan şehirler?
Var. En çok yazılanlardan biri Paris. Çünkü Paris...
Orası da aşk şehri tabii.
Tabii bizim için bugünden bakınca aşk şehri. En ağırlıklı tarafı o. Ancak Paris'in önemli bir özelliği daha var. Belki İstanbul'la kız kardeş denilmesinin sebebi bu. İlginçtir, İstanbul'u hep bir kadın olarak da nitelendirmişler, aynı Paris gibi. Paris'le İstanbul'un arasındaki bağ, Paris'e 19. yüzyılın başkenti deniyor. Fransa'nın başkenti değil. İstanbul'a da 16. yüzyılın başkenti denmiş. Yani biri öbürüne bayrak devretmiş. Evet. Siyasal olarak o kadar büyük çalkantılar yaşanmış ki bunun birikimi olarak insanlar şehri idrak etmişler. Ve tabii şehirlerin doğal güzellikleri kendini göstermiş. Yani o insanların orada bulunması da tesadüf değil. İstanbul'da evet. Neden bu kadar çok şair var her dönem? Çünkü evet, bugün bizim başkentimiz Ankara ve bundan çok memnunuz. Ancak kültür başkenti İstanbul'dur.
Evet.
Ve İstanbul merkez olduğu için çeker ve bir araya geldiklerinde aslında bunlar dillenmeye başlar. Belki parça olarak bakılsa, coğrafi olarak daha güzel bir yerler görebilirdik. Ki İstanbul'da hepsi bir aradadır, o ayrı. Yine de aynı Bodrum'da olduğu gibi, Halikarnas balıkçısının Bodrum'u mücevher haline getirmesi gibi. Ancak orada bir iki kişi varken İstanbul'da yüzlerce şair bir arada. Onun getirdiği bir berraklık da var şiir açısından. İstanbul'un bu kadar zirve olmasını sağlayan şey şairlerin, sanatçıların da bir arada olması orada.
Evet, evet.
Bir diğer İstanbul şairi ki arada hemen bir başkasından bahsedeyim, Tevfik Fikret'ten. Tevfik Fikret İstanbul için en acımasız şeyleri söyleyen şairlerden biri.
Neden o kadar acımasız olmuş acaba?
Çünkü Tevfik Fikret'in yaşadığı dönemde öylesine bir kırılma var ki, Yahya Kemal'in hemen öncesini vurguluyor diyebiliriz belki. Öylesine bir dönem var ki Tevfik Fikret'te, artık ne versek doymuyor buraya. Biz yetiremiyoruz ve İstanbul aslında sürekli olduğu yerde kalıyor. Değişmiyor. Çağının gereklerine ve gerçeklerine uyumlanmıyor. Tevfik Fikret'in aslında biraz da o dönemin insanlarına kırgınlığının ifadesidir. O der ki, bin eşten, bin kocadan arta kalmış bir eştir İstanbul. En acımasız söz herhalde evet. Tevfik Fikret'te. Çok kızmış çünkü İstanbul'un direnmesine. Hemen arkasından bahsetmemiz gereken, çok akla gelmeyen, siyasi kimliği duruşu nedeniyle çok akla gelmeyen ama çok güçlü bir başka İstanbul şairi Nazım Hikmet.
Evet.
Nazım Hikmet'in dizeleri olağanüstü gerçekten. Nazım Hikmet'te evet İstanbullular var ama Nazım Hikmet'in şiirinde İstanbul'un farklı olmasının sebebi İstanbul'un konuşuyor olması. Onun çok güzel bir dizesidir, paylaşalım. Biz ki İstanbul şehriyiz. Seferberliği görmüşüz. Kafkas, Galicia, Çanakkale, Filistin. Vagon ticareti, tüfüs ve İspanyol nezlesi. Bir de İttihatçılar. Bir de uzun konçlu Alman çizmesi. 914'ten 18'e kadar 7 bitirdi biz. Şimdi bakın, aşağı yukarı 7-8 dizede İstanbul'u konuşturarak koskoca bir tarihi nasıl söyleyelim, yoğunlaştırıp damardan verilebilecek doza getirebilmiştir Nazım Hikmet. Ben ayrı bir hayranıyım. Nazım Hikmet şairse kalanları ne ki dediğiniz dizeleri vardır. Evet. Onu söyletir Nazım Hikmet. Evet. Ama hani İstanbul'un güzelliğini övenler ayrı, İstanbul'un sosyal hayatını anlatanlar ayrı ama Nazım Hikmet İstanbul'u konuşturabilmiş bir şairdir. Evet. O yüzden de
ama biz İstanbul'u konuşsak da bitiremeyiz zaten. Çünkü o denizinin kokusuyla, yaşayan insanlarıyla, özellikle sonbahar mevsimiyle
bambaşka. Evet, ergumanlarıyla daha gelemedik.
Değil mi? Daha gelemedik. Evet, süremizin sonuna geldik
ama sözümüz şöyle, olsun, devam edelim. Devam edelim. Orhan Veli'den bahsedelim. İstanbul bitmez çünkü daha evet. Atilla İlhan'dan da bahsetmemiz gerek. Orhan Veli'den şöyle bahsedebiliriz belki. Sıradan küçük insanın gözünden bütün hayatın dinamiklerini İstanbul'da anlatan bir şairdir Orhan Veli. Ki İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı demiştik. Tarifsiz kederden bahseder İstanbul'da. Evet. Orhan Veli, içi yanan insanın İstanbul'la kendini nasıl teselli edeceğinin rehberidir aslında. O yüzden de hem de şair duruşuyla elbette. Ama o yüzden de unutulmaz. Hani İstanbul'a yolu düşen yabancıların bile, ki çevirileri çok mümkündür Orhan Veli'nin, yabancıların bile adını bildiği bir şairdir.
Evet. Ve hepimizin kalbine düşen şiirler aslında bunlar. Hepimizin evet. kalbine düşen şarkılar ortaya çıkmış İstanbul'u anlatan. Haftaya mı devam edeceğiz İstanbul'u konuşmaya, yoksa daha sonraki programlarımızda mı?
Yapımcılarımızla konuşuruz. Tamam. Sanıyorum haftaya 8 Mart bir değişiklik olabilir. Ama sözümüz söz.
İstanbul'u konuşmaya devam edelim. Evet. Bu hafta için çok teşekkür ediyoruz sevgili Elif Berna Kutluat'a.
Ben teşekkür ederim.
Yine çok güzel bir İstanbul konuştuk. Konuşmaya çalıştık, sığdırmaya evet. çalıştık vaktimiz el verdiği
dilimiz döncünce benim için tam bu tabir.
Sağ olun. Siz de sağ olun. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutluata ile birlikteydik. Hayatın seslerinde sihirli sözcükler köşemizde. Bugünlük bu kadar. Yarın 15 haberleri sonrasında sizlerleyiz. Hoşçakalın.
Hayatın sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.